Neyse, adımız bile olduğu için. Yemekleri
hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Nuri Göktaş ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağız her zaman olduğu gibi. Sizleri de bekliyoruz programımızı. Bizlere yayın boyunca ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi gelin ilk müziğine kulak verelim.
Yıllar geçse de üstünden, bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden, bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bana aşkı veren sendin, sonra alıp giden sendin, yollarımız ayrı derdin. Bu kalp seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı, birdenbire yarım kaldı, yaşanacak çok şey vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı, birdenbire yarım kaldı, yaşanacak çok şey vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Her gün akşam yastığımda üşüyorum yokluğunda, yaşıyorum boşluğunda. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu?
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım. Atılım Üniversitesi'nden bir konuğumuz var. Kadriye Zaim, Kütüphane Direktörü, aynı zamanda Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sayın Emre Hasan Akbayrak bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Sağ olun, hoş bulduk.
Evet, kütüphane direktörü deyince konumuzu hemen anlamışlardır dinleyicilerimiz. Şimdi pek çoğumuz raflarımızda dizilmiş duran kimi toz tutmuş, kimi kırışmış, kimi arkalarda kaybolmuş kitap yığınlarıyla yaşıyoruz. Teknolojinin kitapları üzerindeki etkisi ise uzun zamandır devam eden bir tartışma konusu. Şimdi her geçen gün daha da gelişen e-kitap teknolojisi, basılı kitapların yerini alabilir miyi konuşacağız bugün. Gelecekte kütüphaneler tarihe mi karışacak diye konuşacağız ama siz Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak aynı zamanda Atılım Üniversitesi'nin kütüphane direktörü olarak ki buradaki kütüphane sanıyorum Türkiye'nin artık en büyük, en güzel, en özel kütüphanelerinden biri galiba.
Kesinlikle,
değil mi?
Evet. Yani teşekkür ederim. Tabii ki öncelikle beni davet etmeniz benim için çok önemli.
Biz teşekkür ederiz
mesleğim
için
de önemli. Sağ olun. Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi 2012 sonunda 2013 gibi yeni binasında faaliyete geçmiş ve Ankara'nın dördüncü büyük kütüphanesi ve mimari açıdan da gerçekten Türkiye'nin sayılı özel üniversite kütüphanelerinden biri. Biraz önce söylediğiniz tabii ki basılı kitap elektronik kitaba karşı ne yapar ya da gelişmeler ne gösterir? Tabii ki bu benim daha önceki konuşmalarımda da hep konuştuğum ve bahsettiğim işte fast food dediğimiz daha çok işte gençlerin tükettiği yiyecekler var. Bir de daha böyle özel restoranlar, daha lokantalar bizim eski tabirle bahsettiğimiz ve onlar daha değerleniyor gitgide. Aynı basılı kitap, elektronik kitap muamması da böyle bir şey. Sonuçta ilerleyen yıllarda tabii ki basılı kitap gene devam edecek. Elektronik kitaba talep artacak, artan bir grafik izleyecek. Ama basılı kitabın da özellikle daha seçici olacağız ve daha seçerek kitaplar basılacak ve bizlere sunulacak. Şimdi kütüphanelerin buradaki önemine, kütüphaneler paylaşım ekonomisinin en temel taşlarından bir tanesi.
Bir de Osmanlı'dan beri vardır bizim kütüphanecilik geleneğimiz. Yani çok eski.
Eski. Çok özel de kitaplarımız var, yazmalarımız var. Bunlarla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Onların sayısal ortama aktarılması ve araştırmacıların kullanımına sunulması konusunda da önemli çalışmalar yapılıyor. Biz Türk Kütüphaneciler Derneği olarak da konuyu takip ediyoruz. Önemli olan bizim Türk insanının ihtiyaç listesinde 253. sırada olan okuma ihtiyacını daha arttırmak. Öncelikle yapmamız gereken bu.
Evet. Yani, niye bu kadar geriyiz acaba? Bu konuda bir araştırma
var. Araştırmalar var. Kültür Bakanlığı'nın yaptığı araştırmalar var. Üniversitelerin yaptığı araştırmalar var. Yani Türk insanı, Türk toplumunun biraz daha sözel konuşmaya daha ilgisi var. Hı hı. Bunu özellikle sosyal medya takip edenler de görürler. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma konusu maalesef bizde çok önemli bir konu. Sorun. Diğer bir sorun da referans gösterilmedi. Yani bir konuyu araştırdığınızda birincil referans, yani birincil kaynaktan referans göstermeniz lazım. Ama gelin görün ki işte ikincil, üçüncül, beşincil, yani o doğru kaynağa gitmeden sadece internette yaptığınız tarama sonucu referans göstermeniz şeyin
ama
kalitesini azaltıyor.
Ama internette de aslında o kadar tehlikeli bir durum ki her zaman kesinlikle doğru ve net bilgiye ulaşamıyorsunuz.
Aynen öyle, aynen öyle. Onun için de biz yüzler kütüphaneciler olarak internetteki bilginin ne kadar doğru olduğu, ne kadar güvenilir olduğu ile ilgili de tabii özellikle kütüphaneler vasıtasıyla kullanıcılarımıza bilgiler veriyoruz. Öncelikle Türkiye'de yapılması gereken aslında okul kütüphanelerinin hayata geçirilmesi. Bakanlığın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yıllarda çalışmaları var. Z kütüphaneler dediğimiz zenginleştirilmiş kütüphaneler. Sayısı şu an için çok fazla değil ama yeni dönemde sanırım 2016 ve daha sonrası yıllarda, 2017'de özellikle, bunların sayısı da artacak ve kalitesi de artacak. Yani içerikle beraber daha çekici, cazip kütüphaneler, özellikle çocukların K12 dediğimiz ilkokul, ortaokul ve lise döneminde iyi kütüphanelerle haşır neşir olup üniversite yıllarında da iyi kütüphanelerle devam etmesi
gerekir. Ancak hani dediniz ya, Z kütüphaneciler, zenginleştirilmiş, evet, kütüphaneler. Şimdi bir de Z kuşağımız var ama.
Evet, evet. İşte
onların
o,
bu Z aynen, kütüphanelerine aynen, ihtiyaçları olmadığını düşünen bir kuşakla karşı
aslında
karşıyayız.
Değil tabii ki böyle. Hani sonuçta çocuklar, benim de 13 yaşında bir oğlum var ve çok iyi biliyorum ki öncelikle anne babalar olarak ya da büyükler olarak çocukların bu konuda danışmanlığa ihtiyacı var. Bizler onlara rol model olmamız lazım. Yani okuma gerçekten çok önemli bir şey. Yani biz dernek olarak bir sürü etkinlik yapıyoruz. Hala okuma kültürünün yükseltilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Daha cazip kütüphaneler, daha cazip mekanlarla, özellikle biraz önce bahsettiğimiz Z kuşağındaki gençleri, çocukları çekmek. Mesela Atılım Üniversitesi'nde önümüzdeki yıl sanırım bir konsol platformu alacağız. Ve onun oyunlarıyla da özellikle hani çocukları çekmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra başka bir konu, Makerspace İngilizcesi. Türkçe'ye Maker Hareketi olarak geçti. Bunda da farklı mekanlar tasarlayarak insanların hobilerini birlikte yaratarak, birlikte düşünerek geliştirmeleri konusunda etkin alanlar yaratılması. Kütüphaneler bu konuda özellikle Avrupa'da, Amerika'da çok aktifler. Türkiye'de de bunlar geliyor. Bir diğer güzel haber, yerel yönetimlerin, yani belediyelerin kütüphanelere bakışı da değişti. Farklı projeler var. Herkes için kütüphane denilen bir proje var. Çok önemli. Çok büyük bir bilgisayar firması diyeyim. Onun vakfının önderliğinde geliştirilen ve özellikle halk kütüphanelerinin ve yerel yönetim kütüphanelerinin kalitesinin arttırılması ve e-devlet uygulamaları gibi diyeyim, uygulamaların halka bu kütüphaneler tarafından anlatılması ve kullanımının özendirilmesi gibi özetleyebilirim. Yani aslında güzel gelişmeler olmuyor değil. Ama hani Türkiye dünyanın ilk 17 ekonomisinden biri ise kütüphaneler anlamında daha çok şeyler yapmamız,
evet,
lazım. Yani o konuda biraz şeyiz.
Evet, ihtiyaç anlamında 253. sırada olmak o biraz sıkıntılı.
Bizi yavaşlatıyor ama gençler arasında gerçekten hani iyi şeyler var. Yani bunu uzun yıllar üniversite kütüphanesinde çalışan biri olarak gözlemleyebiliyorum.
Evet. Peki sizin kütüphanenize dönersek, orada öğrenciler, öğretim üyeleri kimler yararlanıyorlar? Nasıl yararlanıyorlar? Gerektiği şekilde yararlanabiliyorlar mı? Çünkü yurt dışında sizin de az önce bahsettiğiniz gibi sadece araştırma amaçlı, bilgiye ulaşmak amaçlı değil, daha farklı amaçlar tabii, için de kullanılıyor çünkü.
Evet, dediğiniz sorunuz çok yerinde gerçekten. Yani sadece eğitime, yani özellikle üniversite kütüphaneleri için diyeyim, eğitim öğretime paralel gidecek, yani onu destekleyecek yapıdanın ötesinde kullanıcıların, yani öğrencilerin, hocaların ya da idari personelin hobilerini de destekleyici, onların hani günlük hayatında kullanabileceği, yani yemekten tutun işte kayak, dağcılık ya da bahçeyle ilgili her türlü materyali bulabilecekleri ya da görsel, işitsel, özellikle bizim Kadriye Zaim Kütüphanesi'nde medya merkezimiz var. Çok iyi işte DVD'lerimiz var, son önemli belgeseller, bunları kullanıcılarımıza sunuyoruz. Burada daha çok özellikle Anadolu'dan, taşradan gelen öğrencilerin biraz daha sanata, kültüre, kitapla yoğrulmasına gayret ediyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi, biraz önce de söylediğimiz gibi, hani okul kütüphanelerimiz yeterince aktif olmadığı için çocuklar maalesef 17-18 yaşına kadar kütüphane görmemiş oluyorlar neredeyse. Hal böyle olunca da farklı şeyler yapmanız lazım. Kütüphanenin daha çekici, daha cazip, daha fazla vakit geçirilebilir yerler olması için hem koleksiyonu ona göre geliştiriyorsunuz, hem de daha ferah feza diyelim, eski tabirle, evet, daha mekansal anlamda rahat olanaklar sunmaya çalışıyorsunuz. 7/24 açık bir salonumuz var. 50 kişilik şu an çok fazla değil ama
7/24.
Evet, yani tüm gün 24 saat olarak açık. Orada işte yiyecek içecek otomatlarımız var. Çocukların işte sosyalleşmesi için gerekli alanlar oluşturduk. Yani daha çok gelmeleri için, çünkü kütüphaneler sadece dijitalleşen, yani sayısallaştırılan, elektronik ortamda erişilen yerler olmaktan çıkarmaya çalışıyoruz. Mekan olarak, çünkü bilginin mabedi desem çok da yanlış olmaz. Hem fiziksel hem mekansal olarak o öğrencilerin üzerindeki çalışma ve araştırma şeyini çok tetikler. Benim uzun yıllar ODTÜ geçmişim de vardı. Özellikle oradaki kullanıcılarla konuştuğumda biz birbirimize bakarak daha fazla güdüleniyoruz ve çalışıyoruz diye geri bildirimde bulunurlardı.
Şimdi gerçekten eğitim sisteminin çok önemli bir parçası. Okullarla birbirini tamamlamalılar aslında o anlamda baktığımızda. Sizin de söylediğiniz gibi yaygınlaştırılmalı her okulda.
Yani onun sinyallerini alıyoruz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştük. Türk Kütüphaneciler Derneği olarak gerçekten güzel sinyaller aldık. Özellikle 81 ilde pilot olarak başlayacak. Her ilde bir okul kütüphanecisi öncelikle başlanması üzerine bir konuşma geçti aramızda. O detaylandı.
Bunun okulu da var. Gerçi sizin tabii. bölümünüz yok o okulda ama.
Atılım Üniversitesi'nde yok ama Türkiye'de sanırım 20'nin üzerinde. Şu an son sayıyı şey yapamıyorum. Çünkü öğrenci almayan yerler de var. Bilgi ve belge yönetimi diye geçiyor. 4 yıllık okullarımız var. Kütüphaneci mezun ediyorlar. Yani bu bir meslek ve aynı zamanda bir profesyonel bir bilim dalı. Yani bayağı bir revaçta, özellikle son yıllarda, yani iş imkanı da son derece iyi. İşte biraz önce de söylediğim gibi yerel yönetimler kütüphaneleri keşfetti. Bu çok güzel bir şey. Güzel yatırımlar yapıyorlar. Bu bizim için artı bir şey. Hem halkımız için de. Onun için de biz de hem dernek olarak hem kütüphaneciler bireysel olarak destekliyoruz.
Evet. Az önce de söylediğim gibi hani Osmanlı'dan beri var olan 900 yıllık neredeyse bir gelenek, kütüphanecilik ve bilgi araştırmalarının önemini bir kez daha vurgulamış olduk biz de böylece. Peki öğrencilerin kullanımları daha çok nasıl? Onlar örneğin sizin okulda neler gözlemliyorsunuz? Bunca yıldır devam eden bir kütüphane
içerik. Öğrenciler tabii ki öncelikle, şimdi öğrencileri birkaç kısma ayırmak lazım. Öncelikle
ne tür amaçla kullanıyorlar?
Tabii lisans öğrencisi diyelim. 4 yıllık bir okul okuyan, bölümü bitiren yüksek lisans ve doktora öğrencileri. Şimdi yüksek lisans ve doktoraya geçtiğinizde daha araştırma odaklı oluyor. Ama lisansta tabii ki biraz daha şeydir. Öğrencinin de tavrına, tarzına ya da disipline göre bulunduğu, işte hukuk bizim okulumuzda gerçekten çok önemlidir. Hukukta okuyan biri kütüphaneden çıkmamalı. Çıkmıyorlar da zaten. Hani gerçekten özellikle mesela mühendislikte okuyanlar biraz daha online kütüphaneyi kullanıyor. Hani sayısal kütüphaneyi kullanıyor ama hukukta okuyan, öyle sosyal bilimlerde okuyan öğrenciler daha çok mekansal anlamda kütüphaneyi daha özümseyerek kullanıyor. Onun için hani fark var tabii öğrenciler arasında ama gerçekten iyi, kullanım konusunda bir sıkıntımız yok. Yani hala revaçta ve daha da güzel şeyler yaparak arttırmaya
çalışıyoruz. Sadece kendi öğrencilerinize mi yoksa dışarıdan da?
Herkese açık.
Sadece açık. Öğrenciler değil.
Kamu görevlileri, işte üniversite tabii ki kullanabilirler. Belirli şartlarımız var, belirli şeylerimiz var tabii.
Çeşitlilik ve zenginliği sormuyorum artık zaten.
O gerçekten daha da iyi olmaya çalışıyor. Şu an sayısal itibariyle 90 bine yakın bir basılı kitabımız var. Yani yüz binlerle anlatabileceğim elektronik kitap bunuz var. Elektronik dergilerimiz var. Veri tabanlarımız var. 30'a yakın veri tabanımız var. Daha da arttırmaya çalışıyoruz. Atılım Üniversitesi'nde özellikle binaya çok fazla önceki yıllarda yatırım yapıldığı için koleksiyon anlamında çok büyük bir atılım yapılamamış o dönem için ama gayet iyi bu zamana kadar gelmiş ve bundan sonra biz o sayısal bariyeri de ortadan kaldırarak daha geniş şeyler yapmayı düşünüyoruz.
Evet. Bağış kitaplarda alıyor musunuz?
Tabii. Bizim bağışla ilgili bir politikamız var. Yazılı olarak onu da yakında şey yapacağız. Web sayfamıza da koyacağız. Öncelikle bize yarayan kitaplar, materyalleri kendi koleksiyonumuzda değerlendiriyoruz. Biz de hani farklı kopyaları, fazla kopyası olan şeyleri de bağışçı kişinin de izni alınarak farklı yerlere, işte köy okulları ya da diğer üniversiteler ya da diğer kütüphanelere gönderiyoruz onların adına.
Evet, çok güzel. Gerçekten çok keyifli bir çalışma olsa gerek. Siz onca kitabın içerisinde, onca çeşitliliğin, zenginliğin içerisinde. Böylece dinleyicilerimiz de belki bağışta bulunmak isterler. Çünkü olur. Siz sadece Atılım Üniversitesi'nin kütüphanesinde görev yapmıyorsunuz. Türk Kütüphaneciler Derneği'nde de görev yaptığınız için kitapları her şekilde nerelerde ihtiyaç varsa oralara da gönderebileceksiniz. Size de internet adresi üzerinden dinleyicilerimiz ulaşabilirler herhalde.
Sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. İnternet web sayfamız var, oradan ulaşabilirler. Her şekilde yardımcı oluruz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, var olun geldiğiniz için. Sevgili dinleyicilerimiz, Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphane Direktörü ve Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sayın Emre Hasan Akbayrak stüdyo konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve yeniden müzeye dönüyoruz.
Kimselere inanmadım, yalanlar söylemeye başladım günden beri. Bu ilk defa cesaretimi topladım, gururumu ezdim, geçtim. Bir zeybek gibi dimdik dikildim tam karşında son bir defa. Fal bakmayı öğrendim, elini tutabilmek için son bir defa. Boynuna sarılıp gitsem, huzuru koklasam Ege'de. Aşk nereden nereye? Soldan sağa dört harf bölüm, yazılmamış beş harf hayal. Kimselere inanmadım, yalanlar söylemeye başladım günden beri. Bu ilk defa körfeze döndüm yüzümü, bir zeybek gibi dimdik. Yalnızlıklardan ördüm duvarları yıkmak için sonsuza kadar. Fal bakmayı öğrendim, elini tutabilmek için son bir defa. Boynuna sarılıp gitsem, huzuru koklasam Ege'de. Aşk nereden nereye? Soldan sağa dört harf bölüm, yazılmamış beş harf hayat. Thank you.
olsam Ege'de. Aşk nereden nereye? Soldan sağa dört harf bölüm, yazılmamış beş harf hayat. Aşk nereden nereye? Son bir defa boynuna sarılıp gitsem, huzuru koklasam Ege'de. Aşk nereden nereye? Soldan sağa dört harf bölüm, yazılmamış beş harf hayat.
...15.31 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz, Hollanda'ya uzanıyoruz şimdi. Telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hemen merhaba diyoruz başkentten Yusuf Özkan'a.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Yusuf Özkan, Fransa'nın plaj ve havuzlarında burkini adı verilen tesettür mayonun giyilmesinin yasaklanmasıyla başlayan tartışmalar sürüyor. Tartışmalar ne aşamada, neler aktaracaksınız bize?
Fransa almıştı bu yasak kararını, ardından Belçika'ya da sıçradı. Belçika'da hükümet ortağı Yeni Flaman İttifakı Partisi bu konuda bir yasa değişikliği önerisi hazırladı. Şu anda partinin yetkili kurulları bu yasağın ülke çapında tüm plaj ve havuzlarda tesettür mayo giyilmesinin yasaklanmasının yasal altyapısını araştırıyor. Önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulacak. Önergenin sahibi bir kadın milletvekili ve kadınların bu tür giysiler giymeye zorlanarak aşağılandığını iddia ediyor. Ancak burada tepkiler var. Özellikle Müslüman kadın örgütlerinin hafta sonu buna yönelik Anvers kentinde bir protestosu oldu. Bir plaj partisi yaptılar tesettür mayo ile birlikte ve hedeflerinde Anvers kentinin belediye başkanı ve aynı zamanda Yeni Flaman İttifakı Hükümet Ortağı Partisi'nin lideri Seymas vardı. Çünkü o bu tür giysiler giyen kadınları yürüyen çadır diye aşağılamıştı. Buna yönelik tepkiler vardı. Bırakın ne giyeceğimizi biz karar verelim. Bedenimizden biz sorumluyuz. Bu konuda da kişiden tavsiye almaya niyetimiz yok açıklamasında bulundu. Yine Hollanda'da da Hollandalı kadınlar buna tepki olarak Lai sahillerinde hafta sonu pazar günü benzer bir protesto gerçekleştirdiler ve bu tür yasakların insan hakları ve özgürlüklerle bağdaşmadığını, Fransa gibi demokratik ve özgürlük ülkesi olarak bilinen bir ülkede bu yasağın alınmasının doğru olmadığını belirttiler ve buna yönelik bir protesto gerçekleştirdiler. Hollanda bu konuda daha olumlu. Hollanda Başbakan Yardımcısı bu bizi izlenen bir konu değil. Herkes istediğini giyebilir. Bu konuda böyle bir yasak saçma olur. Böyle bir yasak kararı almayız dedi. Ülkedeki hem Müslüman hem de Hollandalı kadın örgütlerinin tepkileri de bu yönde ilgin görüntü.
Teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri yine sizden almaya devam edeceğiz. Bir başka konuyu da dinleyicilerimizle paylaşalım istiyoruz. Hollanda polisi çocukların gerçeğine benzer oyuncak silah taşımaması konusundaki uyarısından birazcık da dinleyicilerimizi haberdar edelim. 15 yaşındaki bir çocuk bu yüzden az kalsın ölüyordu galiba, değil mi sevgili Yusuf Özkan?
Evet, hatta iki çocuk son olarak yine bir daha sahilinde, bir de Rotterdam'da 15 yaşında iki çocuk bu yüzden polisin uyarak ateşi açması neden oldu. İkisinin de elinde oyuncak silahlar vardı, ancak gerçeğine yakın bir tanesinde Glock marka bir suikast tabancası, diğerinde de otomatik oyuncak silah vardı. İkisinde de polis uyardı. Bir tanesi çocuk çok korktu. Bu uyarıdan ve polisin havaya ateş açmasından. Diğeri hala bunu oyun zannediyordu. Ben de silah var deyip polise doğrultunca polis bir anda ateş edip vurma girişiminde bulundu. Ancak son anda çocuk bu ısrarından vazgeçip silahından attı. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi uyarıları var Hollanda polisinin. Sürekli olarak sosyal medyadan çocukların bu tür oyuncaklardan uzak tutulması, özellikle terör konusundaki endişelerin yüksek düzeyde olduğu bu dönemde bu tür oyuncaklardan kaçınılması ve istenmeyen olaylara izin verilmemesi gerektiği uyarısını yapıyorlar.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz başkentten size.
İyi yayınlar, hoşça kalın.
O her şeyi kendi yanından görür. Almak istediğini alır. Başka şey düşünmez, beni unuturdu. Onun her anı heyecan dolu. Beni üzdüğü zamanlarda bile yokluğunu hissetmek beni korkuturdu. Ben her şeyi onun için onun yanında yaparken o hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi. Her sözümü dinliyor gibi beni kandırırken İçinden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi. O her günü yeni bir umutla bekler gibi görünür. Yarına inanmaz beni avuturdu. Onun heyecan dolu. Beni üzdüğü zamanlarda bile yokluğunu hissetmek beni korkuturdu.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şefimiz sevgili Özgür Aksunay'la birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, geçen hafta bahsettik. Çok ilginç bir yemekten söz edeceğiz. Adı da ilginç. Adını söylemiştik ama dinleyicilerimiz unutmuşlardır. Teşrifat-ı Naim Efendi terkibi yahnesi. Çok zor ismi. Aslında yapılışı da bu kadar zor mu?
Biraz orta karar bir zorluğu var tabii ki. Çünkü niye zor? Ağır, böyle ağırlama yemeği bu. Saraylarda kullanılan. Özellikle isim nereden geliyor onu da anlatacağım bir taraftan. O yüzden beraberinde bir sunumunun da yapılışında.
Efendinin sevdiği bir yemek galiba bu.
Öyle düşünülüyor değil aslında. Şimdi teşrifat Osmanlı döneminde bu ağırlama ve sunum ya da protokol işleriyle ya da ziyafet işleriyle uğraşılan bir bölüm.
Evet.
O işlerle uğraşan kişilere de teşrifatçı deniyor aslında. Hı hı. Bugün teşrifatçı dediğimiz zaman hep sinemalarda ışıkla yer gösteren akla gelir ama eskisi bununla ilgili işte çalışan kişiler. Hatta bununla ilgili bir departman, bir bölüm var. Buranın yetkilisi olan Naim Efendi'nin içeriğini, reçetesini hazırladığı bir yahni. Yani teşrifatçı Naim Efendi'nin menüsünden çıkan, yani onun reçetesini hazırladığı bir yahni.
Evet.
Aslında yahni. Olay bu.
Olay bu.
Bir yahni.
Evet.
Şimdi bu yahniyle önce şeyi söyleyebilirim. Teşrifat-ı Divani Hümayun, o bölümün adı. Teknik bilgisini de vermiş olursak eğer, hı-hı, o çalışılan departmanın, yani evet, sarayda Osmanlı döneminde. Ve o dönemlerde çok fazla önem gösteriliyor. Ve bununla ilgili farklı farklı bir sürü bölüm çalışmaya başlanıyor. Çünkü devlet büyükleri, işte yabancılar, konuklar hepsinin ağırlanması konusunda büyük bir hassasiyet gösteriliyor. Hı hı. O bir yaşam tarzı haline geliyor çünkü bu. Ve o yaşam tarzı, saraylı yaşam tarzı ki düşünün yani sarayda yaşayanların evi orası. Öyle olunca da bazı kuralların, bazı düzenin olması gerektiği düşünülüyor ve böyle şeyler gelişiyor zaman içerisinde. Ve bugün de sadece ismen bildiğimiz şeylerin aslında anlamının da nereden ya da ne zaman nasıl kullanıldığını da öğrenmiş oluyoruz böylelikle. Evet. Şimdi bu yemeği yaparken bu bir yahni, illa ki içinde et var.
Evet.
Dana madalyonla,
bol soğan var
haliyle. Dana madalyonla yapılıyor ama kuzu kolla da yapılabilir. Hı-hı. Ben madalyon kullanıyorum genelde. 2 adet dana madalyon kullanacağız. 3 adet arpacık soğan, bir kaşık tereyağı, 2 adet mantar, 1 adet domates, 1 kaşık haşlanmış nohut, 1 adet çubuk tarçın ki Osmanlı mutfağında biliyorsunuz baharatlar, özellikle meyveler, kuru meyveler, hı-hı, çok fazla kullanılır. 2 dal taze kekik, 1 adet defne yaprağı, 1 tutam maydanoz, kırmızı toz biber, tuz ve zeytinyağı kullanacağız.
Malzemesi kadar da baharatı var.
Baharatı var. Zaten evet, amaç da o. O. Ve biz bunu bir yağlı kağıt içerisinde, hı-hı, yapacağız. Bu arada hep yağlı kağıt deriz de yağlı kağıdın içerisinde yağ yoktur.
Ne vardır?
Yeri gelmişken söyleyelim. Teflon bazlı bir sentetik madde vardır. Hı-hı. Böylelikle yağlı hissi verilir. Ama biz onu yağlı hissederiz, evet, ama yağ yoktur.
Evet.
Hep kullandığımız için yeri gelmişken bir püf nokta söylemiş olayım.
Olurum.
Önce yağlı kağıdımızı bir kaşık tereyağla yağlıyoruz. Yağlı olsaydı yağlamazdık.
Yağlamazdık.
Üzerine ezilmiş, elimizle ezmiş olduğumuz yani hafif ezik halde olan arpacık soğanlarımızı koyuyoruz. Üzerine de 2 dal maydanozu yerleştiriyoruz. Maydanoz aroması çok önemli. Seven varsa tarhun da koyabilir. Sonrasında iri iri kesilmiş 2 adet mantarımızı kabuklarını soyarak ya da kazıyarak, hı hı, ya da fırçalayarak her türlü yapabiliriz. Doğruyoruz ve çekirdeklerini çıkarttığımız 1 adet domatesimizi madalyonun üzerine serpiştiriyoruz. Ortada madalyonlar, hı hı, üzerine maydanozunu, altında da soğanı var, baharatlarını ve domatesin üzerine
serpiştirdik. Evet.
Domatesin çekirdeğini çıkartma işlemine konkase denir.
Onu oyarak mı çıkarıyoruz?
Her türlü çıkarabiliriz. Hı hı. İstersek
dörde
böleriz. Böyle bir fileto bıçağıyla ortasını, hı hı, bir kayık şeklinde yapabiliriz. Hı hı. Ya da ince ince doğrarız. Ortalarını incecik bıçağın ucuyla ayırabiliriz.
Var mıdır çıkarmamızın bir...
Tabii ki sulanmasını engeller. Yoksa çok suyunu bırakır. Hı hı. Bazı yemeklerde onu istemeyiz. Hı hı. O yüzden onun çekirdeklerini, evet, göbeğini alırız. Sonra nohut var burada. Haşlanmış bir kaşık nohudumuzu, 1 adet çubuk tarçınımızı üzerine, 2 adet dal kekiğimizi ve defne yaprağımızı maydanozla birlikte, diğer tuz, karabiber ve baharatlarla birlikte... üzerine tekrar ilave ediyoruz. Hı hı. Bir kaşık zeytinyağını da üzerine gezdiriyoruz. En son üstüne. Sonra yağlı kağıdımızı kapatıyoruz. Bohçalıyoruz. Kapandı tamamen.
Tamamen kapandı.
Yani bir alüminyum folyo ya da buna benzer şey değil. Yağlı kağıdımızı bohçaladık. Hı. Sonra hiç hava almayacak bir şekilde her tarafından kıvırıp sanki bir çiğ börek, hı hı, görüntüsüne getirdikten sonra ısıtılmış ızgarada, daha önce ısınmış ızgarada iki tarafında çevirerek yağlı kağıtta pişiriyoruz.
Fırında değil,
ızgara üzerinde. Aslında közde, hı hı, orijinali. Hı hı. Tabii şu an közde yapmak belki zor,
evet,
olabilecek.
Zor, evet.
O yüzden isteyen fırında da yapabilir.
Peki tost makinesinin üzerinde olabilir mi?
Olmuyor.
Olmuyor.
Çünkü kendi içindeki buharla pişmesi gerekiyor. Hı. İçindeki o havasıyla, evet, pişmesi gerekiyor. Bastırdığımız zaman tost makinesiyle.
Yok, bastırmadan sadece o alt kısmı...
Hani havada kaldığı zaman, evet, raylı haliyle. Evet. Belki olabilir. Hiç denemedim.
Evet, evet.
Denenebilir. Şu an aklıma, hı-hı, gelmemişti mesela. Bir deneyelim bakalım nasıl, evet, olacak diye. Bir de bunun yanında küçük bir salatası var. Ezilmiş salatalık salatası.
Ezilmiş salatalık.
Mesela hiç aklımıza gelmez. Salatayı ezmek.
Evet.
O dönemde bunun yanında kullanılan bir garnitür. Bunun içinde semizotu, nane, maydanoz, dereotu, çam fıstığı ve antep fıstığını kullanıyoruz.
Görüntü muhteşem.
Evet, yine Facebook sayfamızdan bakabilirler.
Evet.
3 kaşık süzme yoğurdumuzu karıştırıyoruz. Bıçağın tersiyle böyle sapıyla ezmiş olduğumuz salatalıkları iri iri doğrayıp salatanın içerisine atıyoruz. O sulanıyor. Sonra salatanın sunumu için tabağımızın üzerine karabiberimizi gezdiriyoruz. Bir tutam çam fıstığı serpiyoruz. Üzerine bir kaşıktan nar ekşisi gezdirirsek bu salatanın.
Muhteşem.
Hiçbir şeye gerek yok. Hatta süslemek için nar da kullanabiliriz.
Evet.
O zaman muhteşem olacaktır.
Nar, dereotu, üzerindekiler fıstık mı?
Evet, çam fıstığı da var.
Muhteşem.
Tabii üzerinde salatasını muhteşem. Da ekleyerek ya da yanında.
Kabuklarını soymuyoruz galiba
yok,
salatalığın
yok,
değil mi?
Yok, soymuyoruz. Yeşil
çünkü,
yeşil kullanıyoruz.
Çünkü görünüyor tüm, burada tüm, yeşil evet. Yeşil. Çok güzel gerçekten.
O sonradan soyulmaya başlandı ki normalde salatalık soyulmadan yenen
evet.
Bir sebze ama sonradan alışkanlık oldu. Böyle temizlikten yana. Ya da onunla uğraşmamaktan yana soyulmaya başlandı. Aslında kabuğuyladır güzelliği. O kadar evet. Faydalı olmasa
belki
biz yüzümüzü sürmezdik.
Belki o eski salatalıklar olmadığı
bademlerden
için,
olmadığı
kabuklaştığı için.
İçin.
Gerçi şimdi hani o...
Bademler var ama yine de var. Kalın kabuk tabii doğru
evet.
Söylüyorsunuz.
Evet.
Zaman içerisinde o kalite biraz kayboldu. Hı-hı. O körpeliğini yitirdi.
Evet.
Ama işte kabuk faydalı dediğimiz gibi yüzümüze sürmezdik.
Yüzümüze bile evet.
İyi olmasaydı
evet. Evet.
Bizi gençleştirmezdi. Ki düşünün onu yediğimizi yani ya. Ne kadar fayda sağlayacaktır. O yüzden mümkün olduğunca kabuklu yemek tüketmek daha mantıklı ve sağlıklı.
Evet. Görüntü de muhteşem. Gerçekten bu salata bile her şeye değer ama teşrifatı Naim Efendi terkibi yahnisi de mutlaka muhteşem.
Adı biraz zor ama yemesi
adı
güzel.
Zor. Evet, evet. Adı zor. Yapımı da aslında çok zor.
Çok zor değil tabii ki.
Yani hani ev hanımlarının
hızlıca yapabilecekleri
evet,
şey.
Evet, sayesinde yapılabilecek ve mutlaka denenmesi gereken
et yahnisi sevenlere
diye düşünüyorum. Evet. Özellikle Osmanlı mutfağına meraklı olan dinleyicilerimizin mutlaka yapmaları, tatmaları gereken bir tat olsa
şunu
gerek.
Şunu da söyleyebilirim. Yaptıktan sonra böyle bir çini tabak eğer bulurlarsa.
Çini tabak.
Çini tabak ya da böyle el yapımı.
Hani o Osmanlı'yı.
O dönemi yaşamak
evet,
için.
Yaşamak
o zaman
için.
Daha böyle yerli yerine oturacak. Böyle ruhu gelecektir.
Kaç kişilik bir yemek ortalama?
Şimdi bu hani... aslında tek bir porsiyon gibi gözüküyor ama madalyonları iki tane düşünürsek
evet.
Ortadan bölersek iki kişi yiyebilir bunu.
Evet.
Aynısını işte çarpı iki çarpı üç olarak kişi sayısına göre artırabilirler.
Artırabilirler.
Kaç kişilerse.
Hı hı.
Mesela evet. Dört kişilerse şu malzemelerin iki katını kullanarak. Dört kişilik yapabilirler.
Yapabilirler.
Hatta öyle yapmasınlar. Bence yine bunu bu şekilde yapsınlar. İki ayrı yağlı kağıtta iki bohça yapsınlar. Böylelikle daha
evet,
lezzetli olacaktır.
Evet, evet, evet. Pişirmesi,
pişirmesi de kolaydır.
Pişmesi açısından daha kolay olacak herhalde. Aa, çok güzel bir tarifti vallahi. Çok teşekkür
orijinal
ederiz.
Orijinal olsun dedik.
Aha,
yani gerçekten. Sıradan bir şeyler değil de hem aha. Bir taraftan da hem kültürü de buradan aktarmış olalım. Tarihi bilgi de vermiş olalım. Yeni bir şey öğrenmiş olalım. Çünkü önemli olan o. Yoksa her şeyi yemek.
O mutfakımızı da unutmamak lazım değil mi? O zamanlar
tabii
neler yapılmış. Biz gerçi hep senin sayende öğreniyoruz, paylaşıyoruz onu dinleyicilerimizle. Çok güzel tarifler getiriyorsun gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Salata gerçekten muhteşem görünüyor. Facebook sayfamızdan dinleyicilerimiz kaçırdılarsa, Osmanlı mutfağından bir tat tadalım istiyorlarsa yine sayfamızdan tarifini alıp, öğrenip, yapıp bizimle de paylaşsınlar diyoruz
paylaşsınlar,
ama
yazsınlar.
Senin görüntülerin o kadar güzel ki onlar da paylaşamıyorlar tabii haklı olarak. Ama mutlaka en azından görüntü olmasa bile nasıl bir şey olduğunu bizlerle
paylaşabilirler. Bir detay vardır. Bu genelde resmi ağırlamalarda kullanılan, yapılan bir yemek. Fatih'in en çok işte ağırlamalarda hı hı. Kullandığı yemeklerden birisi. O yüzden eve gelecek resmi böyle ağır misafir dediklerimize çok güzel şekilde sunabilirler. Böylelikle de adını da söyleyerek bununla hava da atabilirler.
Diyorsun.
Sizin için
evet.
Şöyle bir yemek yaptım dediklerinde aa nereden çıktı bu yemek nasılmış ben ilk defa duyuyorum dediğiniz zaman mutfak kültürünüzün ne kadar güçlü ne kadar farklı ya da damak zevkinizin ne kadar derin olduğunu da göstermenizi sağlayacaktır.
Sağlayacaktır.
Statü sebebidir. O yüzden
evet.
Bunları yapalım yaşatalım
mutlaka,
aynı
evet,
zamanda.
Yapalım yaşatalım. Çok teşekkür ediyoruz
ben
sevgili
teşekkür
Özgür Aksu'na. Haftaya yine birlikte olacağız. Senin o güzel tariflerini artık ne yapacağız diye sormayacağız. Sen mevsimine göre ya da kültürümüze göre bakıp dinleyicilerimize
orijinalliğine göre
getireceksin, paylaşacağız yine. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Dinleyicilerimize de teşekkür edelim. Yine birlikte kapatalım programı her çarşamba olduğu gibi. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Nuri Göktaş vardı. Teşekkür ediyoruz kendisine ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
sana kafes kadar dar. Uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi git benden sana dilediğince izin. Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. Git iş işten geçmeden git. Çok geç olmadan vakit. Dilim olmadan git. Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar rak. Git, iş işten geçmeden git. Çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Ne vedaya gerek var, ne de mektuba hacet. Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Güllere de aşk olsun, gene sen kokacaksan. Fallara da aşk olsun, gene sen çıkacaksan. Git, iş işten geçmeden git. Çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan. Dilim olmadan git. Kopsun nereden inceyse artık bu bağ bu düğüm. Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Sırf sana üzülüyor, sırf sana acıyorum. Git, iş işten geçmeden git. Çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan girmeden, katilim olmadan
hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Antalya 28, Bilecik 25, Yamama 25.
Kullanmayan, ısını dayanıp kuracağım.
Buradan da çok büyük olacak.